أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yeni bir ders başlatıyoruz. Ana konumuz evrensel anayasa ilkeleri. Yani bütün dünyada geçerli olması gereken kanun ne? İnsanlar gerçekten fikir hürriyetine ve irade hürriyetine sahip olacaklar mı? Düşüncelerini açık ve net bir şekilde ortaya koyabilecekler mi? Bunun evrensel ilkesi nedir? Biliyorsunuz her derste Allah-u Teala'nın dini fıtrat diye tanımladığını tekrar tekrar anlatıyoruz. Rum suresinin 33. ayetinde Allah-u Teala yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına, yani varlıklardaki oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kurallarına çevir. Ki Allah insanları da ona göre yaratmıştır. İnsanların yaratılışı da aynıdır. Yani tabiattaki varlıkların yaratılışında geçerli olan bölünme kanunu insanda da geçerlidir. Fıtrat bir bölünme kanunu demektir. İşte diyor Allah-u Teala, Allah'ın yaratmasında herhangi bir değişme bulamazsınız diyor. Bu işte esas Allah-u Teala'nın sağlam dini bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Zaten herkes biliyor. Yani dinin fıtrat olduğunu anlatan hiç kimse yok. Yine Allah-u Teala Ali İmran suresinin 83. ayetinde de şöyle diyor. Bunlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerdeki her şey isteyerek istemeyerek Allah'a teslim olmuştur. Yani göklerde ve yerde bulunan tüm canlı cansız varlıklar Allah'a teslim olmuşlardır. Onlar da İşte Fussilet suresinin 11. ayetinde Allah-u Teala gökleri ve yeri yarattığını, isteyerek ya da istemeyerek emrime boyun eğin dediğini, onlar da eteyna ta'i'in, gönülden sana biz boyun eğeriz demişlerdi. İşte bu şeyin de varlıklarında bir dili var. Onların da içerisinde yüklenmiş bilgiler var. Onlar o bilgilerini konuşabiliyorlar. Nitekim Allah-u Teala ahirette Zilzal suresinde toprağın haberlerini bildireceği, yani şurada siz herhangi bir eylem yaptınız, toprak o eylemi anlatacak. Bu kişi şurada şunu yaptı diye. Peki nasıl anlatacak? Allah-u Teala o toprağa o bilgiyi yükleyecek. Yani yevmeydin tuhaddisul ardu akbaraha, o gün yer kendi haberlerini bildirecek. İşte mesela şimdi biz burada bu dersi anlatıyoruz. Buradaki her duyan, biz duymaz diye kabul ettiğimiz şu cansız varlıklar, şu olacak, şu oldu, şu oldu diye anlatacaklar. Peki nasıl anlatacaklar? Bi enne rabbeke evhaleha. Çünkü Rabbin ona bunu vahyetmiştir. Vahyetmiştir ne demek? Yani şimdi mesela şimdi şu bir akıllı telefon. Bu telefonun içerisine biz bilgi yükleyebiliyoruz değil mi? Allah-u Teala varlıkları buna uygun yaratmasaydı yapamazdık zaten. Ahirette de toprağa Allah bu bilgiyi yükleyecek, o da başlayacak konuşmaya. Şimdi göklerde ve yerde olan her şey ona teslim oluyor. Nasıl teslim oluyor? İsteyerek teslim oluyor. Gönülden. O zaman bizim Allah-u Teala'ya teslimiyetimiz de gönülden olması lazım. Onun için Allah-u Teala bütün varlıkları imtihan için yaratmıştır. Kim doğru yolda gidecek, kim yanlış yolda gidecek bunu göstermek için. İşte İnsan suresinde bunu anlatıyor. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلِ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا İnsanoğlunu yaratıyor Allah-u Teala, ona yolu gösteriyor. İster görevlerini yaparak, Allah'ın yüklediği görevleri yaparak doğru yolda gider. İstersen ankörlük eder, yanlış yolda gider. Kaçıncı ayette bunlar?
3.
3 ve 4 değil mi?
2-3.
2 ve 3. ayetler. Şimdi bu Allah-u Teala yine Bakara 256. ayette şöyle diyor. Dinde la ikrahe fiddin. Dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz. Zaten iman kalp iledir. Bir insan size dıştan baskı yapabilir ama kalbinize hiç kimse baskı yapamaz. Size kalbinizde olmayan şeyi baskıyla söyletebilir. İman kalpte olduğu için zaten baskı yapmak imkansızdır. Aynı şekilde insanın kafirliği de kalbindedir. Her şeyi de kalbindedir. O zaman insanlar Allah'a isyan ederken de hür olmak durumundadır. Allah'a itaat ederken de hür olmak durumundadır. Hürriyet ortamının olmadığı bir yerde bir imtihan olmaz. Hürriyet, imtihandan geçen iki türlü varlık vardır. Birisi insanlar, diğeri de cinler. Cinler insanlardan önce yaratılmıştır. Melekler de cinlerin Allah tarafından görevlendirilmiş olanlarıdır. Şimdi okuyacağımız ayetlerde göreceksiniz. İmtihan için yaratıldığından dolayı insanlar ve cinler muhalif yapıdadırlar. Ve muhalefeti ilk önce Allah'a karşı yaparlar. Çünkü imtihan eden o. Melekler de bunu yapar, insanlar da yapar. Ama sonradan aklı başına gelir, teslim olursa herhangi problem olmaz. Şimdi dolayısıyla bu olmazsa olmaz evrensel ilke insanların inanç, ibadet hürriyetlerinin ve ifade hürriyetlerinin olması. Yani kendi inancını, düşüncesini ifade edecek. Ha, başkalarına iftira etmek, gıybetini yapmak o ayrı. Yani o onlar hariç ama inanç ve ifade hürriyeti olmazsa olmazdır. Tüm dünyada bunun geçerli olması gerekir. Ama insanlar başkalarını kendilerine köle yapmak için bu hürriyeti sınırlarlar, engellerler. O ayrı bir konu. Ama biz burada Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? Onu görmeye çalışacağız. Bakara suresinin 30. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Diyor ki Allah-u Teala burada ve idgâle rabbüke lil melâike. Bir gün Rabbim meleklere şöyle dedi. Yani melekler Allah tarafından görevlendirilmiş olan cinler. Niye cin dediğimizde biraz sonra ayetten öğreneceksiniz. Ya da burada cin kelimesi geçmiyor ama bunu anlatan çok sayıda ayet var. Diyor ki Allah-u Teala Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife oluşturuyorum dedi. Halife ne demek? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği vardır. Kur'an kelimenin anlamını kendisi açıklar. İnsanlara bırakmaz. Şimdi halife, işte benim halifem diye anlam verirler genellikle. Ne demek halife? Birinin arkasından gelen ya da onun yerine geçen. Muhammed Aleyhisselam'ın halifeleri var. Onun vefatından sonra onun bulunduğu makamı bir takım yetkileri kullanan kişiler. Şimdi buradaki halifenin anlamı ne? Kendi kafamıza göre verirsek işte Allah'ın yerinde Allah'ın yerine geçecek, Allah'ın halifesi yeryüzünde Allah'ı temsil eden falan gibi haşa Allah yeryüzünde değil mi? Allah'ın olmadığı bir zaman mı var? Muhammed Aleyhisselam ölene kadar niye halifesi yoktu? Allah öldü mü? Ya da başka bir yere mi taşındı? Ne oluyor? İşte o zaman biz bunu nereden anlayacağız? Bunu Kur'an-ı Kerim'den anlayacağız. Şimdi halife kelimesinin half arka demektir. Halife, Arap dili bilenler için fail vezindedir. Hem ismi fail olur hem ismi meful olur. Yani birini arkasında bırakan kişi, birisinin arkasından gelen kişi. İki manada gelir. Bir de muhalefet eden kişi manasına da gelir. Muhalefet eden kişi manasına da gelir. Acaba hangi anlamda kullanmış Allah-u Teala bu buradaki halife kelimesini? Onu baktığımız zaman zaten Allah-u Teala birçok ayette bunu söylüyor. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. Mesela bu İsra suresinin 40. ayeti, 41. ayeti. Biz işte bu Kur'an'da her şeyi değişik açılardan tekrar tekrar anlattık ki doğru bilgiye ulaşsınlar diyor. Doğru bilgiye ulaşsınlar. O zaman bakalım bunu açıklayan ayet nedir? Baktığımız zaman mesela Hud suresine bakıyoruz. Hud suresinin 118. ayetinde Allah şöyle diyor. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً. Eğer Rabbin farklı bir tercihte bulunsaydı, insanları ve şeyleri, cinleri muhalif yapıda yaratmasaydı, tek bir ümmet olurlardı. Mesela bugün gökler, yerler, tabiat, hiçbir şey Allah'a başkaldırmıyor. İnsanlar ve cinlerden başka. Eğer böyle bir tercihte bulunsaydı, insanların da Allah'a muhalefet etmesi, söz konusu, yani başkaldırmaları, Allah'ın emirlerine aykırı davranmaları şey yapmaz. Ama arkasında ne diyor? وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Bunlar ihtilaf eden, farklı farklı görüşler içerisinde olan kişiler olmaya devam edeceklerdir. Ya bu muhalefet sürekli devam edecektir. Hepiniz görürsünüz, karı koca arasında muhalefet vardır. Evlatla anne baba arasında muhalefet vardır. Kardeşler arasında vardır. Her tarafta vardır. Yani onu görürsünüz, bir muhalif yapı var. Peki devam edeceklerdir diyor. Niye? İlla men rahime rabbuk. Sadece Allah-u Teala'nın iyilik ve ikramda bulunduğu hariç. Nedir o? Allah'a teslim olan, Allah ne diyorsa o diyen birisi Allah'a muhalefet edebilir mi? Edemez. Onlar hariç. Peki niye böyle? وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. Onları Allah bunun için yarattı, insanları. Ne için? Muhalefet etmeleri. Muhalefet için yarattı. O zaman öyleyse oradaki kelimeyi şimdi sizin yerinize ben Fatih Hoca'ya sorayım. Mesela bu ayetler ışığında baktığımız zaman o halife kelimesine muhalefet yani muhalif varlık dışında bir anlam verme ihtimali var mı?
Evet, ya muhalif muhalefet eden ya da muhalefet edilen kişi anlamında.
Zaten muhalefet ancak öyle olur evet. Yani. Halif muhalefet eden kişi manasına da geliyor, muhalefet eden kişi manasına da geliyor. Dolayısıyla bir muhalefet olur. Peki muhalefet iki şekilde olur. Bazen doğruya ulaşmak için muhalefette bulunursunuz. Siz bir şey söylersiniz, öbürü sizin göremediğinizi görürse bir muhalefet yapar. Sonra aa evet ben görmemiştim falan dersiniz. Güzel bir neticeye ulaşırsınız. Ama bazen de duygusal bir muhalefet olur. O da insanı yoldan çıkarır. İşte şimdi burada bakın ne dedi Allah Hud suresinin 118-119 ayetlerde onları bunun için yarattım dedi. Bunu da zaten örneklerinde biraz sonra göreceğiz. Şimdi burada melekleri Allah ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman halifenin anlamı muhalefet eden kendisine muhalefet edilen yani hem ben başkasına, ben şimdi Fatih Hoca'ya muhalefet ediyorsam, o da bana muhalefet edecek. Edebilir yani, herkes yapar birbirine muhalefet. Peki, diyor ki ben yeryüzüne bir muhalif varlık yaratacağım diyor, meleklere. Bunu söylediği zaman, hemen melekler Allah'a karşı muhalefet ettiler. Değil mi? Hemen Allah'a karşı muhalefet ettiler. Ne yaptılar? Sen istersen Fatih Hoca bu arada şey var bu Sad suresinde 69 ve devam ayetler var ya sen onu aç ben bunu şey yaptıktan sonra orayı bir okursun. Meleklerin muhalefeti nasıl olmuş? Hani bize öğretilen meleklerde muhalefet diye bir şey olmaz. Onlar şey böyle akılsız varlıklar gibi hiç itiraz etmeden boyun eğerler diye öğretmişler. Bakalım şimdi öyle mi, doğru mu? Ne diyor bakın melekler? Galu etecalu fiha men yusidu fiha bi yesfikud dima. Ya Rabbi, bu ne? Yani sen yeryüzünde kan dökecek, orayı fesada uğratacak, yani düzeni bozacak ve kan dökecek birisini mi yaratıyorsun? E nereden biliyorlar? Buna biliyorlar. Mesela hayvanlarda bir liderlik mücadelesi olur, muhalefet. Birbirini öldürmeye kalkarlar. Şimdi her zaman örnek verdiğimiz bir husus var, herkesin kolayca anlayabileceği. Mesela bir kümeste sadece bir tane horoz olur. Ama sayısız tavuk olabilir. Çünkü tavuklar arasında muhalefet yok. Ama horozlar arasında muhalefet var. Horozla tavuk arasında da yok. Şimdi iki tane horoz koysanız bunlar biri diğerini ortadan kaldırmaya çalışır. Şimdi melekler bunu biliyor. Kendilerinde de muhalif bir yapı var. Kendilerini de biliyorlar. E bu da canlı, kendileri de kan yok yani. Şimdi ya Rabbi, bu horozlarda sadece erkekler birbirine muhalif. Horozla tavuk arasında muhalefet yok. Tavuklar arasında da yok. Ama sen öyle bir varlık yaratıyorsun ki erkek erkeğe muhalif olacak. Kadın kadına muhalif olacak. Kadın erkeğe muhalif olacak. Şimdi böyle bir şey düşünün. Bak, o muhalefetten dolayı bir kümeste birden fazla horoz barınamıyor. Eğer tavuklar arasında muhalefet olursa bir kümeste birden fazla tavuk olur mu? Olmaz değil mi? E peki tavukla horoz arasında da muhalefet olursa? Bir kümeste kaç tane olur? Ya tavuk kalır ya horoz kalır. Tek kalır değil mi? Ama biri hep ortalığı karıştırırlar. Tüm sistemi çökertirler. Birbirlerinin kanına girerler değil mi? Melekler bunu biliyor pekala. Hem de bu çok farklı bir yapıda bir varlık. Ya Rabbi diyorlar. Geri nefes çıkaracak, kan dökecek birisini mi yaratıyorsunuz? Ne oldu? Melekler böyle bir itiraz eder mi? İşte etmiş. Etmiş işte. Daha ayrıntısında Fatih Hoca'dan dinleyelim. Sad suresinde Allah ne diyor? Meleklerin Allah'ın bu emri verdiği zamanki tavrına bakalım.
Evet, 71. ayetten itibaren okuyacağım ben mealen. O gün Rabbin meleklere şöyle demişti. Balçıktan bir beşer yaratacağım. Son şeklini verip içine ruhumdan üflediğimde, onu bilgiyle donattığımda onun karşısında secdeye kapanın, saygıyla eğilin. Bütün melekler hep birlikte secde ettiler, saygıyla eğildiler. Ama iblis eğilmedi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Allah dedi ki, ey iblis, kendi ellerimle yarattığıma secde etmeni, saygıyla eğilmeni engelleyen neydi? Büyüklendin mi yoksa kendini üstün görenlerden misin? İblis, ben ondan değerliyim. Çünkü beni ateşten yarattın, onu balçıktan yarattın dedi. Allah dedi ki, madem öyle çık oradan, artık sen kovuldun.
Tamam. Bakın şimdi iblis muhalefet etti ama melekler de muhalefet etti. Ne yapıyorlardı Meleği Ala'da? Meleği Ala ne demek? Yani Allah'a en yakın meleklerin bulunduğu mekan değil mi? Ne yapıyorlar? Birbirleriyle tartışıyorlardı. Neyi tartışıyorlar? Allah bir halif, yeryüzüne şey yaratacakmış ya, bu ne? Muhalefetlerini açıkça Allah'a söyleyebiliyorlar mı bunlar? Allah onlara bu hürriyeti vermiş mi? Engelliyor mu? Ne diyorlar? قَالُ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا بِيَسْفِكُ الدِّمَا Ya Rabbi, sen ortalığı fesata verecek, kan dökecek birisini mi yaratıyorsun? Sonra akıllar başlarına geliyor. Bunların içinde iblis de var. En yakın meleklerden. Çünkü Meleği Âlâ'da tartıştılar. Sonra orada Fatih Hoca'nın okuduğu Sad Suresi'nin ayetlerinde iblis şey yaptı, Allah'ın emrini dinlemedi, kovuldu görevden. Şimdi burada diyor ki, ondan sonra iblis de dahil hepsi şöyle diyor. وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكِ Evet, sen her şeyi mükemmel yaratırsın ya Rabbi. Bir hamdin sebebiyle, yani her şeyi mükemmel yaratman sebebiyle biz sana boyun eğeriz, karşı çıkmıyoruz. Ne diyorsan o. Bak, biz öyle hiç düşünmeden boyun eğeriz demiyor. Dedikleri, sen her şeyi mükemmel yaratırsın. Boyun eğmeleri de ne? Duygusal değil. Akıllı bir şekilde. Ondan sonra ve nukaddisulek, biz onu senden dolayı temiz sayarız. Madem sen böyle bir şey yaratmaya kabul ettin, muhalif varlık mı? Mutlaka bunda da iyi bir taraf var. Peki Allah ne diyor? Kâle inni âlemu mâ lâ te'alemûn. Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Peki bilmediğinizi dediğine göre onların bildikleri doğru şey de var. Demek ki Adem'in ve onun soyundan gelenin yeryüzünde fesat çıkarması, ondan sonra kan dökmesi, tamam bu doğru. Değerlendirmeniz yanlış değil diyor. Ama sizin bilmediğiniz şeyler var. Ben onu da biliyorum diyor. Evet. Şimdi ben size tamam, biz onu senden dolayı temiz sayarız diyor, fesat. Mesela Allahü Teala yine ayette ne diyor? Bir ayette, şimdi ayetin numarası aklımda değil. Estağfirullah. Zahara el fesadu fil barri vel bahri bima kesebet eydin nas. Bak, insanlar diyor, cinler demiyor. Denizde ve karada fesat ortaya çıktı. İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı.
Rum 41.
Devamı neydi? Liyaduku.
Zahara el fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas liyuzikahum ba'da lezi amilu.
Liyuzikahum ba'da lezi amilu. Bu fesat, yaptıklarının bir kısmını, şeyini, sıkıntısını onlara tattırsın diye. Mesela bugün denizler, her taraf kirlendi. Pislik doldu. Kara öyle, hava öyle, her taraf. Ancak insanlar yapabiliyor bunu. İşte Allah, bakın, meleklere siz yanlış düşünüyorsunuz demedi. Dikkat ediyor musunuz? Bakın, bu bir fikir hürriyeti değil mi? Kime veriyor bunu, bu fikriyeti Allah? Meleklere değil mi? Bakın fikriyeti. Ya haklısın diyor. Ama bilmedikleriniz var. Ha, bilmediğimiz ne? Onu da şöyle diyor Allah. Allama Adem el-esma'e kullaha. Allah Ademlere isimlerin tamamını öğretti. İsim ne? İsim, ben şimdi Fatih Orum dedim. Fatih Orum. Eğer bu kelime bana Fatih Hoca'nın özelliklerini, kimliğini şey yapmıyorsa, tanıtmıyorsa Fatih Orum'un bir anlamı olur mu? Allahü Teala isimler dedi, yani o İçerik. Varlıkların içeriğini, hangi şey neye yarıyor? Bütün isimler diyor. Yani ne kadar varlık varsa onların tamamını öğretti. Diyor ki burada ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ. Adem'i öğreten kim? Allah. Peki Allah bunu neyle öğretiyor? Evet, Fatih Hoca neyle öğretti? Yazıyla mı yoksa?
Evet, kalemle.
Yani tamam. Alak suresinde de ne diyor? عَلَّمَ بِالْكَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا عَلَمْ يَعْلَمْ. Allah kalemle öğretti. O insana bilmediklerini. Dolayısıyla bu göklerin yerin tüm bilgilerini Adem Aleyhisselam'a yazdırarak Allah öğretiyor. O zaman yazının icadı diye bir şey var mıymış? Var mıymış? Yok efendim, işte çıplak devir varmış, bilmem taş devri, bilmem, yani böyle saçmalıkları ilim yapmışlar, milleti onlarla meşgul ediyorlar. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Bak şimdi Arap dili açısından, Arapça iyi bilenler açısından söylüyorum. Burada külliha derken zamir müennes, akılsız varlıklar da gösterebiliyor. عَرَضَهُمْ derken akıllı varlıklar için kullanılan şey oldu. Zamire dönüştü. Çünkü o iş bilgi haline geldiği zaman Akıl zaten doğru bağlantı kurabilmek demektir. O bilgiyle siz şununla şunun arasında, su ile mesela çay arasında bağlantıyı kurarsanız, işte yağla ne bileyim işte pirinç arasında ya da işte yemekler arasında bağlantıları kurduğunuz zaman tamam, problem çok ciddi manada yeni keşiflere ulaşırsınız. Meleklere söylüyor. Fegale enbiuni bi esmai haula in kuntum sadikin. Gösteriyor bak. İşte yer, işte gök, işte şu, bak şu, bütün her şeyi gösteriyor. Eğer iddianızda haklıysanız, Adem'in yaratılmasına karşı çıkıyorsunuz, haklıysanız, şunların neye yaradığını bana bir anlatın bakalım. Ondan sonra ne diyor? Galu, Sübhanek, ya Rabbi biz sana boyun eğeriz dedi. Bunu diyenlerin içerisinde iblis de var. Biz sana boyun eğeriz. La ilme lena illa ma allamtana. Sen öğrettiğinden başka bizde bir ilim yok ki. Bize ne öğrettiysen o. Adem öğrettiğini bilmiyor. Bütün bilgiler sende yani. Bize bunları öğretmedin demiş oluyorlar. İnneke entel alimul hakim. Çünkü sen her şeyi bilen ve bütün kararlar doğru olansın. Her şeyi biliyor. Buna da Adem'in yaratılmasına da karar verdiysen elbette ki çok doğrudur bu. Bizim bir itirazımız olmaz diyorlar. Peki, ondan sonra Adem Aleyhisselam'a diyor Adem, bakın ilk insan bu, ilk insan. Ya Adem, enbi'hum bi esmâihim. Adem, şu varlıkların isimlerini neye yarattı, yaradıklarını, gene hum zamirini kullanıyor, akıllı bir varlıklar için kullanılan. Onlara bildir bakalım, anlat onlara. فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِيَسْمَائِمْ Adam, Adem Aleyhisselam orada meleklere o varlıklardan hangisi neye yarar onları anlattıktan sonra ne yapıyor? Allah-u Teala meleklere diyor ki قَالْ اَلَمَا قُلْ لَكُمْ اِنَّ عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ben size demedim. Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim diye dememiş miydim? Bak gökler ve yer. Şimdi yeryüzünde biz gördüğümüz var. Bir de görmediğimiz var. Yeryüzünde 7 tabaka Kur'an-ı Kerim'e göre. 7 tabaka. Göklerin bir şey, örneği. Gökler de 7 tabaka. Göklerin ve yerin bütün bilgilerini Adem Aleyhisselam biliyor. Ya biz bugün yeryüzüne ne kadar bilgi biliyoruz? Bakın Adem Aleyhisselam'ın torunu olan Nuh Aleyhisselam Nuh suresinde kendi toplumuna diyor ki göklerin 7 tabaka olarak nasıl yaratıldığını görmediniz mi? Gözleriyle görüyorlar. Bugün insanların şeyi gök bilimcilerinin gök bilgisi sadece bazı gezegenler ve bazı yıldızlarla sınırlı. Gezegenlerin olduğu zaten birinci kat sema sayılmıyor. Gökyüzünün ağız bölümü sayılıyor. Yıldızların bulunduğu yer birinci kat sema sayılıyor. Ama bugün insanların bu konuda bilgileri son derece zayıf. Son derece. Ama Adem Aleyhisselam 7 kat göğün bütün bilgilerini biliyor. Yazıyla şey yapıyor. Yazıyla olduğu için bu bilgilerin Nuh Aleyhisselam zamanında da bilindiği anlaşılıyor. Ve 7 kat göğe yolculuk yapıp geliyorlar. İşte şu kadar ışık yılı hızı falan filan bir takım şeyler söylüyor. Muhammed Aleyhisselam bir gecede 7. kat göğün tepesine çıkıp geriye döndü. Oradaki hız, oradaki çıkış 7 tane yol var Allah-u Teala. Öyle diyor yani bugün işte Miraç kelimesi, meariş, yani asansörler var orada 7. kat semaya kadar çıkan. Ama bu konularda kimsenin bilgisi yok. Şimdi Adem Aleyhisselam peki okuma yazma biliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim'e göre biliyor. Peki onun bildiği bilgileri bugün bizim hayal etmemiz mümkün mü Fatih Hocam? Mümkün değil, hayal edemeyiz değil mi? İmkansız. Peki şunu söyleyeyim, bakın. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a bir gemi yaptırdı. Peki gemiye dedi ki, tüm yeryüzünü su kaplayacağı için her canlıdan bir çift getir gemiye yerleştir. Yeryüzündeki bütün canlıları tanıyan kaç kişi var bu dünyada? Kaç kişi? Birkaç tane canlı biliniyor. Hepsini bilen var mı? Erkeğin dişisini bileceksin. Nasıl bir yerde kalabileceğini bileceksin. Neler tüketeceğini bileceksin. Ve geminin içerisinde her birisi için bir yer yapacaksın. Birbirlerini rahatsız etmemesi için tedbirler alacaksın. Bu anormal, yani hayal edilemeyecek bir bilgi seviyesi değil mi? İşte o kitap, o şey, Allah-u Teala o geminin bugün hala durduğunu bildiriyor. İlgili olan kişilerin bu konuda araştırma yapmaları çok iyi olur. İnşallah Cenab-ı Hak bu araştırmayı bize nasip eder. Ve o kitaba da ulaşabilirsek, inanılmaz bilgilere, hayal edilemez bilgilere ulaşmış oluruz. Şimdi bakın, göklerin ve yerin bütün bilgilerini biliyor. O zaman bilgi seviyesi inanılmaz yükseklikte değil mi Adem Aleyhisselam? Öğreten kim? Onları yaratan. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Bir de diyor ki ve alemu ma tubdun ve ma kuntum tektumun. Evet, aşağı vurduğunuz bir şey var. Ne diyorlar? Sübhanek diyor, değil mi? Evet. Biz sana boyun eğeriz diyorlar. Ya Rabbi, sen dediğin doğru. Sen işte yaparsan her şeyin iyini yaparsın, iyisini yaparsın ama içinizde sakladığınız bir şey var. Çünkü onlar da muhalif yapıdalar. Adem'i kıskanıyorsunuz. Bu nereden çıktı bu adam ya? Daha yeni yaratılıyor. Biz onun yanında cahil kaldık. Ondan sonra bunları imtihana tabi tutuyor. Üstüdü li Adem. Adem için secdeye kapanın dedi. Ne demek secdeye kapanmak? Alnınızı yere koyun değil. Secde şöyle eğilmek demektir. Bakın, gölgeler secde eder, ağaçlar secde eder diyor Allah. Ağaçlar yere mi yatıp kalkıyor? Secde, bugün işte şeyde, uzay biliminde deklinasyon dedikleri olaydır. Yani 23 derece 27 dakikalık eğilip kalkmadır. Namaz kılarken de vücudumuz yere paralelken alnımızı yere koyarız, ancak o kadar bir eğilme olur. Onun için bu şeyin, meleklerin Adem'e karşı secdesi saygı böyle. İşte Yusuf Aleyhisselam'a da babası ve kardeşleri öyle bir secde yapmışlar, yani saygı göstermişler böyle. Kullanılır. Bu şekilde. Saygı gösterin bakalım dedi. Fesecedu, hepsi saygıyı gösterdiler. İlla iblis, sadece iblis bunu yapmadı. Ne oldu iblis? Eba ve stekber. Direndi ve kendini büyük gördü. Ve kâne minel kafirin, kafirlerden oldu. Ne oldu? Allah'ın emrini görmezlikten gelenlerden oldu. Allah secde edin dedi. Araf suresinde daha sonra okuruz inşallah. Seni bu secde etmeni engelleyen ne dediği zaman, ben daha hayırlıyım. Ya sen, sana bunu soran mı? Beni ateşten yarattın, onu çamurdan. İşte sana yaratan diyor, sana ne? Kendini büyük görüyor, direniyor. Ve kafirlerden. Kafir ne? Allah'ın emrini görmezden gelenlerden. Allah'ı değil, Allah'ın emrini. Onun için Allah'ın emirlerinden herhangi birini, herhangi bir kişi görmezden gelirse, iblis de aynı kefeye girer. Şimdi, ve kâne minel kafirin diyor, kafirlerden oldu. Demek ki ondan önce de kafirler varmış. İlk kafir iblis değil. Bakın, meleklerden ve kafirlerden oldu. Çünkü onlar da imtihan için yaratılmışlardır. Mesela bunun, iblisin o kadar Cenab-ı Hakk'a karşı ters sözleri var ki, şeyde İsra suresinde var mı? Şey yaptın mı? Bir oku onları.
İsra suresinin 62. ayetinde kâle erâeyteki hâzellezî kerramte aleyh diyor. Yani şöyle diyor, kendine baktın mı? Benden değerli kıldığın bu işte. Yani bana emrettiğin şeyi bir tekrar bir düşünsene, yani yaptığın şey mantıklı mı? Allah'a söylüyor bunu.
Esüdül men halakta tîna diyor ondan önceki ayette, değil mi? Yani çamurdan yarattığına mı boyunayacağım?
Yani bana verdiğin şu emre bak yani.
Yani sen önce bir kendine bak diyor. Evet. Bak, kime diyor bunu iblis?
Allah'a.
Allah'a bugün mesela bir devlet başkanı emri altında birisinin böyle konuşmasını kabul edebilir mi? Kendine baktın mı diyor, bakın. Hürriyet, bu seviyede bir hürriyet hayal edilebilir mi?
Araf 16'da da kale febime agveyteni lak udanne lehum sıratı.
Beni sen saptırdın diyor Allah'a ya. Araf 16'da. 16'ydı.
Evet evet 16 ve ben de gereğini yapacağım diyor.
Ben de, ben de yapacağım. Sen görürsün diyor. Şeyde de benzer şeyi söylüyor İsra suresinde de. Ve in akharteni yevmil kıyame le ahtenikenne zürriyetehu illa. Böyle beni diyor kıyamet gününe kadar yaşatırsan eğer, bakın Allah'ın gücünü, kudretini inkar ediyor mu? Allah'ın varlığını inkar ediyor mu? Birliğini inkar ediyor mu? Yaratıcısını, kendisi onun yarattığını inkar ediyor mu?
Ahireti de,
ahireti de inkar etmiyor. E bunu bakarsanız, ya bu adam dört dörtlük Müslüman dersiniz. Tabii şeyi biliriz. Niye? Allah'ın bir tek emrini görmezden geldi mi iblis oldu, bitti. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Bunlara çok dikkat etmek zorundayız.
Yani bunu aslında hakikaten bütün İslam toplumu, İslam toplumu da değil belki bütün insanlık bu kıssayı bu yönle, bu yönüyle incelemeli. Allah-u Teala'nın yarattığı şeylere vermiş olduğu özgürlük. Yani bugün dünyanın hiçbir anayasası, hiçbir parlamentosu, hiçbir insan hakları beyannamesi böyle bir özgürlüğü insanlara vermemiştir yani.
Ya şey de mesela ben bu Süleymaniye Camii'nde 1981'de başladım. 2002'ye kadar cuma vaazları yaptım. Eskiden bir ceza kanunu vardı. Rahmetli Özal onu kaldırdı. Şimdi rakamını söylersem belki hata yapabilirim. Bir Allah desen hakim sana 10 seneden fazla ağır hapis cezası verme hakkına sahip. Sadece Allah demiş. Ben şimdi her vaaza çıktığım zaman da ben hem mesela 12 Eylül'deki askerlerin tavırlarını tenkit ediyordum. Hem hükümeti tenkit ediyorum. Hem de Türkiye'nin gidişatını hep ilgili ayetlerle. Ve şeyden inerken Süleymaniye Camii kürsüsünden inerken derdim ki tamam 14 seneyi hak ettim. Sonra tabii şey var, Allah-u Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'a verdiği bir garanti var. Vallahu ya'simuke minen nas diyor. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ben hep bu ayeti okurdum, ya Rabbi ben de muhafaza eyle diye. Hamdolsun hiçbir şey olmadı. Ama insanlar hakikaten kimseye hürriyet tanımıyorlar. E peki Müslümanlar hürriyet tanıyor mu?
Dinden döneni öldürüyor.
Dinden döneni öldürüyor.
Ya bir soru sorarsam bu sorunun arka planında kötü niyet var diyerek seni zındık ilan ediyor.
Evet.
Bir takım hikayelerle Muhammed Aleyhisselam'a şiir yazan, hakaret eden insanların suikasta kurban gittiği yalanlarını uyduruyor. Bunların da dinden olduğunu söylüyor.
Ya bir din uydurmuşlar evet. Kendileri. O dini bütün mezheplere yerleştirmişler. Muhammed Aleyhisselam'a iftiranın en büyüğünü yapmışlar. Dinden döner öldürür. E peki bu Allah-u Teala o zaman şeyi niye öldürmedi? İblisi de ömrünü kıyamete kadar uzattı. Ya bu imtihan dünyası ya. Eğer hani sürekli burada söylüyoruz. Eğer bir yerde bir insan, Müslüman olan bir insan göğsünü gere göre ben kafir oldum diyemiyorsa, o adamın Müslüman olması, oraya İslam beldesi denebilir mi?
Ya orada ben Müslümanım diyenlerin de bu sözüne itimat edilmez yani kolay kolay.
Edemezsin ya. Mecbur bu bırakıyorsun. Böyle şey olur mu ya? Adam serbest. Bugün Müslüman olur, yarın kafir olur. İstersen sen o şeyi de bir oku bu. Ali İmran suresi 86 ve devamı ayetlerini de oku. Hatta şey de var mesela, yine Ali İmran suresinde başka ayetler de var. Şeyler, Medine'deki Yahudiler Müslümanları inançlarından etmek için organize bir hareket yapıyorlar. Diyorlar ki aminu billeti unzil alellezine aminu ve şennehar ve kuru ahirehu. Sabahleyin diyorlar müminlere, bak şey, Ali İmran suresinin 72 ve 73. ayetler. Hatta 74'e kadar gidiyor. Diyorlar ki sabah gelin, bu organize bir hareket. Bir grup. Grup. Sabahleyin gel. Müslüman olduğunu söyleyin. Kime söyleyecek Müslüman olduğunu? Muhammed Aleyhisselam'a değil mi? Ve Müslümanlara. Akşama da kafir olun diyor. Belki bunlar dinlerinden dönerler. Müslümanların dinlerinden uzaklaştırmak için organize bir hareket değil mi? Peki bu bugün böyle bir davranışı nasıl şey yaparlar?
Bu dinden dönmedir, öldürülür.
E peki eğer Muhammed Aleyhisselam öldürüyor idiyse bu adamlarla ilgili bu ayetler olur mu?
Evet. İşte bütün Muhammed Aleyhisselam'a iftira bütün bunlar yani.
En büyük iftira. Evet. Şimdi sen istersen bu gene Ali İmran 86 ve devamı evet. Ne oku?
Evet, 86. ayetin meali şöyle. Ali İmran suresi. Resulün hak olduğuna şahit olmuş, her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş ve onlara inanıp güvenmiş. Sonra da kafir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder?
Bak önce bütün doğruları görmüş, işte bunlar Yahudiler, o zamanın Yahudileri. Kesinlikle Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu, en küçük şüpheler yok, oraya kadar çok sayıda ayette belirtiliyor zaten. Peki ondan sonra kafir olur. Peki cezası neymiş bunların?
Allah bu yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez. Onların cezası Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından lanetlenmek, dışlanmaktır. Sürekli lanet, dışlanmışlık içinde kalacaklardır. Azapları ne hafifletilecek ne de kendilerine süre verilecektir. Olup bitenden sonra tövbe edip, dönüş yapıp kendini düzeltenler başka. Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Bak şimdi adamlar Kur'an'ı görmüşler. Ayetleri çok iyi anlamışlar. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna en küçük şüpheleri kalmamış. Ondan sonra kafir olmuşlar çünkü kıskanıyorlar. İşte iblisin kıskandığı gibi Yahudiler de Müslümanları kıskanıyor. Kafir olmuşlar. İşte onlar o kavim dediği de Yahudi kavmi. Hristiyanlar da onun içine girer. Peki bunların cezası ne? Allah, melekler ve insanlar tarafından dışlanma. Yani psikolojik sıkıntıya girerler. Onun için dikkat edersen İslam aleminde psikolojik sıkıntı had safhadadır. Çünkü kafir olur ama kafirliğini de söyleyemez çoğusu. Ondan sonra ne dedi bunların cezası? Dışlanma. Ne kadar kalacaklar dışlanmada? Sürekli öyle kalacaklar. Peki öldürülseler sürekli orada öyle kalacaklar diye bir ayet olur mu?
Tevbe edebilirler mi?
Sadece tevbe ederlerse başka. Yani ölene kadar tevbe imkanı yok mu? Evet. Allah-u Teala bunu da şeyde Nisa suresine bildiriyor. Tevbe, peki bu kadar açık ayet inanmış, inandıktan sonra kafir olmuş, lanetleniyor, tevbe imkanı veriyorsa kim diyebilir ki dinden döner öldürülür? İşte şey iblis döndü. Allah-u Teala ömrünü uzattı. Muhammed Aleyhisselam böyle bir şey diyecek olsa iblisle aynı konuma getirilir Cenab-ı Hak tarafından. Asla kabul edilmez. Çünkü ayetler Allah'ın ayetlerine en küçük bir ilave ve çıkarma yaparsa ne diyor Allah-u Teala? Onun şah damarını koparırım diyor değil mi? Ne oldu şimdi? Şimdi bakın hürriyetin doruk noktası değil mi? Bakın Medine'de organize harekette Müslümanları kafir yapmaya çalışanlar var. Bir de her şeyi görmüş, inanmış, anlamış, tamam en küçük şüphe yok. Ama kabul etmek istemiyor üstüne, ben tamam dinlemek istemiyorum, kabul etmek istemiyorum diyor. Bizim bütün itibarımız gidecek. Ne olacak? Bu adama ölene kadar Allah mühlet veriyor ya. Ölene kadar tevbe edebilirsin diyor. Bunu nasıl söylüyor? Şimdi bu hürriyetin Kur'an-ı Kerim'de olan ve Muhammed Aleyhisselam zamanında da uygulanan doruk noktası değil mi? Doruk noktası. Peki şimdi buradan diyor ki Allah-u Teala ve kulna ya Adem, şimdi Adem Aleyhisselam'a tekrar edeyim, bakın Allah bütün bilgileri bizzat Allah öğretmiş. Ve şeyde de Taha suresinde de Allah-u Teala 117 olacak galiba. Diyor ki bak Adem, bu iblis senin de eşin de düşmandır. Şimdi çok güzel bir bahçeye yerleştiriyor Adem Aleyhisselam. Burada istediğin her şey var diyor. Ne acıkırsın ne susarsın. Hiçbir her şey var. Ama diyor bak bu seni ve eşini bu bahçeden çıkarmasın ha, sıkıntıya girersin diyor. Bir de uyarıda bulunuyor. Bizzat Allah-u Teala uyarıda bulunuyor. Peki bütün bilgilerini Allah'tan öğrenmiş. İblisin kovulduğunu görmüş. Allah tarafından uyarılmış olan bir Adem Aleyhisselam. Ona ne diyor Allah-u Teala? Bak burada da bir başka ifade. Diyor ki ey Adem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. Sen ve eşin diyorsa, eşi kim? Havva validemiz değil mi? Bütün insanların anası. O babası, o da anası. Sadece iki kişi. Bakın oluşturuyorum dedi. Adem oluşturdu ve eşini de oluşturmuş. Zaten aynı şeyden, Adem'den oluşturmamış. Adem'i nasıl döllemiş yumurtadan oluşturmuş, eşini de ondan oluşturmuş. Zaten o konuya girmeyelim. Ayetler çok açık o konularda. Evet. Diyor ki vekülâ min hâragâden haysu şîhtum. İşte bahçe bak. Geniş bir bahçe. Şimdi cennet deniyor. Dünyadaki bahçeleri de Arapça'da cennet denir. Ahirettekiler için de cennet denir. Diyor ki Allah, girin bu bahçeye. İstediğin her şey bol bol var. Rahat rahat diyor. Ama sadece şu ağaca yaklaşmayın. Niye? Çünkü imtihan. O ağaç kötü de olabilir. En iyi ağaç, en lezzetli de olabilir. Allah yasakladı, bitti. Sadece şu ağaca yaklaşmayın diyor. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Yanlış yapanlardan olursunuz. Yanlışa dalanlardan olursunuz. Ama diyor Allah فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا Şeytan hemen devreye girdi ve Adem'le Havva'yı kaydırdı oradan. Ne yaptı? Şey yaptı. Yani ayaklarını kaydırdı. Yani yoldan çıkardı diyelim. Ne yaptı? İşte size yok olmayacak saltanatı bu Taha suresinde değil mi? Hele dülüküm ala şeceretil mülki yok olmayacak saltanatı evet. Şeceretil hult. Yani öyle bu ağaçtan yediniz mi? Ölümsüz olacaksınız. Vay. Yok olmayacak bir saltanata konacaksınız. Vay be. Yahu bu adamın yalancı olduğunu Allah sana dinlemedi mi? Niye bunu dinlemiyorsun? Allah'ı dinlemedi Adem. İblisi dinledi, yediler. Bu defa elbiseleri açıldı. Bakın insanoğlu ilk yaratıldığı andan itibaren elbiseli bir varlık olarak yaratılmıştır. Onun için beşer denir. Deri yapısı çok farklıdır. Kışın başka bir şey giyersin, yazın. Öyle bir şekilde yaratmıştır ki insan dünyanın her yerinde, her mevsimde yaşayabilir. Diğer canlılar öyle değil. E şimdi Allah kendisine bu uyarıları yapmasına rağmen Adem Aleyhisselam ilk muhalefeti kime yaptı Fatih Hoca?
Allah-u
Teala. Allah'a yaptı. Ben seni bu kadar uyardı. Sonra da diyor, size dememiş miydim şeytan sizin en büyük düşmanınızdır diye. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki hadi inin bakayım oradan aşağı. Şimdi inin bakayım oradan aşağı derken hep benim zihnimde şey canlanıyor. Arafat canlanıyor. Çünkü Arafat'ın bulunduğu yerin eskiden yeşillik olduğunu falan söyleyen bir takım rivayetler vardır. Ama bana hep o mantıklı geliyor. Başka delillerini bulamadım. İnşallah buluruz. Niye? Çünkü oradan aşağı iniyorlar. Şeyde kalıyorlar. Müzdelife'de kalıyorlar. Yani Müzdelife iki kişinin yan yana bulunduğu bir yerdir. Cem adı da verilir. Yani karı koca birlikte kalmış olması anlamında hatırlatıyor. Ondan sonra Mekke'ye iniyorlar. Ve yeryüzünün ilk binasını orada Mekke'de Adem Aleyhisselam inşa ediyor. Onun için bir şey değil, bilgi, her türlü bilgi var onlarda. Problem yok. Şimdi diyor ki Allah-u Teala ihbitu, inin oradan aşağı. Ba'dukum li ba'din adu, biriniz diğerine düşman olacak. Niye? Çünkü muhalif varlık. Karı koca arasında ihtilaf. Benim bu kadın bana niye muhalefet ediyor ya? Tabii ki Allah öyle yaratmış. Ya da kadın diyor ki yok ya ben işte bunu çok sevmiştim ama bilmediğim şey ya bilmediğin senin muhalif varlık. Çok bundan daha tabii bir şey olmaz. Bunu bileceksin. Ailede ihtilaf olmaması diye bir şey mümkün değil yani. Ondan sonra diyor ki yeryüzünde belli bir süre kalacaksınız. Belli bir süre kadar yeryüzünde geçiminizi sağlayacaksınız. Tamam. Sonra da vefat edecek tabii. Adem diyor Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve tevbe, Allah'a tevbe etti. Zaten o da şeyde Araf suresinde Allah-u Teala şey yapıyor. Sen bunu, niye bunu yaptın? Sana bunları söylememiştim dedikten sonra ne diyor? Diyor ki Rabbena zalemna enfusena ya Rabbi biz yanlışı kendimize yaptık. Ben ne ettiysem kendimi ettim diyor. Ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Eğer bize merhamet etmez, bizim bu hatamızın üstünü örtmezsen kesinlikle biz de kaybedenlerden oluruz. Heh. Ne oldu? Hatasını kabul etti ama iblis kabul etmedi. İşte Adem Allah'ın emrini tutmadı iblis de. Adem ile iblisin farkı ne?
Adem yapıyor.
Hatasını kabul etti.
Evet.
Ben yanlış yaptım dedi.
Evet.
İblis yanlış yaptım dedi mi?
O ısrarcı oluyor.
Sen yanlış yaptın diyor. Erayteke. Hadellezî kerremte aleyye. Sen kendine baktın mı? Bunu mu benden üstün görüyorsun? Aha. Allah böyle kafa tutuyor. Ama Adem Aleyhisselam ya Rabbi ben yanlış yaptım diyor. İşte Adem Aleyhisselam'ın yaptığı günah İblisin yaptığı küfür. Çünkü Allah'ın emrini görmezden geliyor. Ama Adem Aleyhisselam tamam ya Rabbi ben yanlış yaptım diyor ve tevbe ediyor. Evet. Çünkü Allah-u Teala tevbe demek dönüş yapmak demek. Yani tekrar doğruya dönüyor. Sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametlisin dedikten sonra Allah diyor ki hep birlikte oradan inin. Bu defa çoğul. Adem, İblis ve Havva. Benden size bir rehber gelirse. Bakara 38. Demek ki henüz bir nebi yok. Kim rehberime uyarsa, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam dahil Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilere kitap vermiştir. Üzerinde ne bir korku olur, onlar ne de üzülürler. Bir korku da olmaz üzerlerinde, onlar üzülmezler de. Ama vellezîne keferû ve kezzebû biâyâtinâ. Kim kafirlik eder ve yalan söylerse, bakın ilk yalan söyleyerek kafirlik eden iblis. Ne dedi Allah? Ben sana emrettiğim halde secde etmene engel olan neydi dediği zaman Allah'ın sözünü görmedi hiç. Onu görmezden geldi. Kafirlik görmezden gelmektir zaten. Dedi ki sen kendine baktın mı? Bunu mu bana üstün tutuyorsun? Ben ondan daha hayırlıyım. Yahu sana sen mi hayırlısın, o mu hayırlı diye soran mı var? Niye secde etmedin diye soruluyor. Niye bu emri görmezden geliyorsun? Yok. İşte onu kafir yapıyor. Ve yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor? Yahu kardeşim sana şey yapan yani sen neden yaratıldın diye soruyor mu? Hiç alakası olmayan şey yani gerçek dışı şeyler ortaya koyuyor. Onun için her kafir gerçeğin ne olduğunu gayet iyi bilir. İblisin bilmemesi mümkün mü? Ama hesabına gelmediği için üstünü örter ve kendisi için yeni bir yapı oluşturur. Ve Allah-u Teala da ne diyor? Bak diyor ben doğru yolun üstünde oturacağım. La hudenne lehum sıratekel müstakim. Senin doğru yolun üstünde oturacağım. Sağlarından gireceğim, sollarından gireceğim. Göreceksin onlar çoğusu sana şükretmeyecek, görevini yapmayacak diyor. Bu ne meydan okumadır ya? Peki bu derece ileri seviyede bir şey inanç ve ibadet ve ifade hürriyeti olabilir mi? Efendim işte bunlar bizim şey politikalarımıza karşı çıkıyor, ülkenin menfaatlerine karşı. Ya adam bunlar Allah'a meydan okuyor ya. Siz irade hürriyetini, ifade hürriyetini verin. İşte bunlar evrensel anayasa ilkeleridir. Yani anayasa evrensel ilke. Dolayısıyla bizim bu ilkeleri bütün dünyaya anlatmamız lazım. Falan ülkeye dersen oraya hakim olanlar çok rahatsız olur. Sen neler konuşuyorsun diye hemen seni susturmaya çalışır. Evet, şimdi sen de söyleyeceklerini söyle.
Ben Bakara suresinin 256. ayetini okuduk. Orada Rabbimiz zaten temel ilkeyi koydu. Dinde zorlamanın hiçbir türünü Allah-u Teala izin vermiyor. Çünkü imtihan için geldik bu dünyaya. Varlık sebebimiz imtihan. Yine Adem ve İblis kıssasını okuduk. Orada İblis'in yapmış olduğu şeylerden tam bir inanç hürriyeti Allah'ın kanunlarında yer aldığını gördük. Çünkü Allah'ın emrini beğenmiyor. Sonra ifade hürriyeti olduğunu gördük. Allah'a niçin emri yerine getirmeyeceğini söylüyor, niçin beğenmediğini söylüyor. Sonra hayat hakkı olduğunu gördük. Allah-u Teala ne İblis'i ne de Adem'i yapmış oldukları hatanın hemen akabinde hayat haklarını ellerinden almıyor. Onları yaşamaya devam ediyorlar. Bunu da gördük. Bunlar hayatını uzatıyor. O halde bizim evrensel bir anayasa tahayyül edecek olsak ilk maddesinde inanç hürriyeti, ifade hürriyeti ve yaşam hakkı olacak. Çünkü yaratılış sebebimiz imtihan. Allah'ın imtihan için koymuş olduğu bütün bu ortamı bizim bozmaya hakkımız yok. Yani bir imtihan düzenlendiğini düşünün. O imtihana biz vakit bitmeden süre doldu diyebilir miyiz? Yani öğrencinin kağıdını tamam, ben senin kağıdını alıyorum. Ama daha saatler var. Yok, alıyorum. Bir hakkımız yok. O şeyi... İmtihan salonunda gürültü yapma hakkımız var mı? İnsanların huzurunu bozma hakkımız var mı? Buna da yok. O halde bizim o imtihan ortamını devam ettirmemiz gerekir. Rabbimiz dünyayı bir imtihan ortamı olarak hazırlamış. Vaktini, saatini kendisi belirlemiş. Bütün insanların da bu imtihana gireceğini söylemiş. Bizim böyle kendimiz bir takım ilkeler uydurup ben senin imtihanını bitiriyorum. Şimdi dinden dönenin öldürülmesi, ben senin imtihanı bitiriyorum demekten ne farkı var? Veyahut insanları tehdit etmek, bak şöyle yaparsan böyle olmaz, böyle yaparsan başına şu işler gelir demek, imtihan ortamını bozmaktan, orada gürültü çıkartmaktan ne farkı var? Dolayısıyla bize düşen Allah'ın oluşturmuş olduğu bu imtihan ortamını devam ettirmek. İmtihanı yapan Allah, soruları hazırlayan Allah, süreyi tayin eden Allah. Biz sadece orada huzuru sağlamakla ve o imtihan esnasında bize sorulan soruları başarıyla cevaplamakla yükümlüyüz. Bunun dışında ilahlık iddiasına soyunmak bütün dengeleri bozar. Tarih boyunca bunun örneklerini insanlık görmüş. Buradan aldığımız derslerle evrensel bir anayasa maddesi olarak belki ilk maddeye bunu yazabiliriz. Bütün insanlık hayal edilemez inanç hürriyetine sahiptir, hayal edilemez ifade hürriyetine sahiptir ve hayal edilemeyecek şekilde de yaşama hakkına sahiptir.
Tabii bunların hepsi son derece önemli şeyler ama bunlarla ilgili ayetleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Türkiye'de bir anayasa değişikliği çalışması var. Bu vesileyle hem Müslümanlar hem de bütün dünya Allah-u Teala'nın nasıl bir ortam istediğini, nasıl bir huzur ve güvenlik ortamı istediğini bu ayetlerden net bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Allah-u Teala ayetleri doğru anlamayı, doğru yaşamayı ve bütün insanlara en doğru şekilde anlatmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.